Hazreti Zeyd'in Hazreti Zeynep'le evliliği. Genç Zeyd, yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den tekrar evlenmek üzere izin istemiştir. Ümmü Eymen de kendisini Peygamber Efendimiz'e yönlendirmiş ve "Senin için en hayırlısını o daha iyi bilir." demişti. Bunun üzerine Zeyd, niyetini Allah Resulüne açmıştır. O da kendisini halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlendirmek üzere teşebbüs etmiştir. Fakat Zeynep validemiz ve ailesi, o dönemin örf ve adetlerinin tesiriyle önceden köle olan Zeyd'in, hür ve asil olan Zeynep'le evliliğinin mümkün olamayacağını bildirmişlerdi. Halbuki Peygamber Efendimizin gayesi, bu evlilikle İslam'da bütün insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu fiilen göstermekti. Zira o yüce dinin ölçüsü, Allah katında en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır. Ayet-i kerimesiyle tespit edilmişti. Peygamber Efendimiz de, "Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Arap'ın aceme, acemin araba, kırmızının siyaha, siyahın kırmızıya herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar." buyurmuşlardır. İslam, insan olmak bakımından zenginle fakir, asil ile köle arasındaki farkı kaldırmış ve insanlar arasında mutlak eşitliği getirmiş bir dindir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz, asil bir soydan gelen halasının kızı Zeynep'le azat edilmiş evlatlığı, Zeyd'in evliliğinin gerçekleşmesini çok istiyordu. Bu evlilikte başka bir murad-ı ilahi daha vardı ki, o da zamanla ortaya çıkacaktı. Bu hadise vesilesiyle bir hususa işaret edelim ki, Peygamber Efendimizin tebliğ metotlarından birisi de Allah katından gelen emir ve yasakları öncelikle bizzat kendisinde ve yakın akrabalarında tatbik etmesiydi. Peygamber Efendimiz, Zeynep ve ailesine ısrarla Zeyd'in İslam'daki ve kendi nezdindeki kıymetinden bahsedip, onun aslen soylu bir aileye mensup olduğunu söylediyse de, ailesi ve Zeynep, Peygamberimize olan muhabbetlerine rağmen Zeyd'i bir türlü kabul edemiyorlardı. Bunun üzerine, "Allah ve Resulü bir işe karar verip hükmettiği zaman, mümin bir erkekle mümin bir kadın için işlerinde muhayyerlik, seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, muhakkak ki o apaçık bir sapıklık etmiş olur." Ayet-i kerimesi nazil oldu. Bu ayet-i kerime nazil olunca, Zeynep binti Cahş ısrarından vazgeçerek, Allah ve Resulünün emrine itaat etmek üzere Zeyd'le evlenmeye razı oldu. Kalplere sevgi ve ülfeti yerleştiren ve el-vedud olan Rabbimiz, Zeyd'le Zeynep arasına mükemmel bir sevgi ve ülfet koyabilirdi. Ama murad-ı ilahi gereği bu nasip olmadı. Yaklaşık bir yıl kadar süren evlilikleri onlara huzur ve mutluluk getirmedi. Aradaki farklar sık sık gündeme geliyor ve huzursuzluk çıkıyordu. Her iki taraf da birbirine karşı sinirli davranıyor ve sürekli kırıcı sözler sarf ediyorlardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Harise'nin ailesine karşı gösterdiği bu tutumu değiştirmek maksadıyla bizzat evine gidip ziyaret etmek istediyse de Zeyd'i evde bulamadı. Zeynep binti Cahş'ın içeriye buyur etmesine rağmen kapıdan dönüp gitti ve Zeynep'in bu evdeki mazlum haline bakarak, "Kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Allah ne yücedir," dedi. Muhammed Hamidullah, Allah Resulü'nün bu sözüyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. daha evvel bir siyahi olan ve kendisinden de yaşlı durumdaki zevcesi Ümmü Eymen'le mesut bir evlilik hayatı sürdüren Zeyd'in, böylesine güzel ve cazibeli, iyi bir aileden gelen ve pek seçkin huy ve şahsiyete sahip bir zevceyle uyuşamamış olmasını hayretle karşılamış ve bu kalp uyuşmazlığının Allah'tan gelen bir hal olduğunu kendi kendine itiraf etmiştir. Zevceni tut. Zeyd her fırsatta Hazreti Peygamber'e müracaat ederek hanımını boşamak istediğini bildiriyor. Allah Resulü de her defasında Zeyd'e "Allah'tan kork, zevceni yanında tut, onu boşama." buyuruyordu. Zeyd daha fazla dayanamayarak Hazreti Zeynep'i Allah Resulüne haber vermeden boşadı. Oysa Allah Resulü bu sırada gelen bir vahiy ile Zeyd'in Zeynep'i boşadığını ve Allah tarafından Zeynep'in kendisine bir zevci olarak takdir edildiğini öğrenmiş bulunuyor ama bunu açıklamaktan çekiniyordu. Ancak murad-ı ilahinin ilk kısmı tezahür etmiş, insanlar arasında takva dışında bir seviye ve sınıf farklılığı olamayacağı ispat edilmiş bulunuyordu. Evlat edinmenin kaldırılışı. Bu merhaleden sonra ilahi takdir, başka bir cahiliye adetinin daha kaldırılmasına hükmetmişti. Tebenni, yani evlat edinme. Cahiliye Araplarında aynı soydan gelmeyen bir çocuk, herhangi bir sebeple evlat edinilir ve bu herkese ilan edilirdi. Bundan sonra başka bir anne babadan dünyaya gelmiş bu çocuk, evlat edinilen ailenin çocuklarıyla aynı hak ve salahiyetlere sahip olurdu. Arada kan bağı olmadığı halde o babanın ismiyle anılır, mirasta eşit hak sahibi olur ve mahremiyet ölçüleri açısından da öz evlat muamelesi görürdü. Ancak İslamiyet bunu doğru bulmamış ve herkesin kendisini dünyaya getiren anne ve babasının evladı olduğunu, evlat edinmenin kan bağı ve akrabalık meydana getirmediğini Peygamber Efendimizin şahsında örneklendirmiştir. Şöyle ki, Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimizin tekrar eden ikazlarına rağmen hanımını Peygamber Efendimiz'e haber vermeden boşamıştı. Bu durum vahiy ile Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş ve iddeti tamamlanan Zeynep bintü Cahş'la evlenmesi de yine vahiy ile emredilmişti. Böylece onun nikahı Kur'an-ı Kerim'in açık beyanıyla şahitsiz, velisiz ve mehirsiz olarak kıyılmıştır. Peygamber Efendimiz kendisine gelen bu vahyi münafıkların dedikodularından çekinerek bir müddet gizlemeyi düşünmüştü. Ancak ikinci bir vahyi hem bu işin kesinliğini ortaya koymakta hem de Peygamber Efendimiz'i bir itap ayetiyle uyararak evlat edinmeyi tamamen kaldırmaktaydı. Ey Resulüm! Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye zevceni yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından alakasını kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları, hanımlarıyla alakasını kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Görüldüğü üzere ayet-i kerimede üç husus çok net olarak belirtilmiştir. 1. Peygamber Efendimizin Zeyd'e hanımıyla evliliğini devam ettirmesi noktasındaki ısrarı. 2. Peygamber Efendimizin daha önceden Allah Teala'nın kendisine Zeynep bintü Cahş'la evleneceğini bildirdiği halde bunu var olan evlatlık adetleri sebebiyle insanların nasıl karşılayacakları hususundaki tereddütleri ve bu sebeple itaba maruz kalması. 3. Zeyd'in kendi iradesiyle hanımından ayrılmasından sonra Peygamber Efendimizin Zeynep'le nikahlanmasının maksadının ne olduğu, yani evlatlık edinilen kimselerin hanımlarının öz evladın hanımı gibi mahrem olmaması. Bu ayeti kerimeye mahsus önemli bir ayrıntıyı da ayette ismi geçen Zeyd'in Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen tek sahabi olmasıdır. İşte kendisine gelen bu emri ilahi sebebiyle Hazreti Peygamber Zeynep bint-i Cahş'a evlilik teklifinde bulunmuştur. Bu evliliğin Allah'ın emriyle ve Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar okunacak bir vahiy ile gerçekleşmesi sebebiyle Zeynep validemiz, "Benim nikahımı Allah Teala kıydı" diyerek Cenab-ı Hakk'a şükrederdi. Bu nikahla ilgili ilk tepkiler. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlenince münafıklar hemen dedikoduya başladılar. İşi o kadar ileriye götürdüler ki, "Muhammed, oğlunun karısının babaya haram olduğunu bildiği halde kendisi oğlunun hanımını nikahladı," dediler. Bunun cevabını da Kur'an-ı Kerim şöyle verdi: "Muhammed, sizin oğullarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerinin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." Bu ilk tepkilerin şiddeti de Peygamber Efendimizin bu hadisiyle ilgili vahyi gizlemek istemesinin haklılığını göstermektedir. Ancak Cenab-ı Hak, İslam'ı bir bütün olarak tanzim ettiği ve kendi içinde eksiksiz ve kusursuz olmasını murad ettiği için çok sevgili peygamberinin bile vahyin bir kısmını, velev ki bir süreliğine de olsa, gizlemesini hoş karşılamamıştır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hepsinin Allah'ın inzal ettiği şekliyle elimizde olduğunu gösteren en mühim delillerden biridir. Şayet Peygamber Efendimiz bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'e müdahale edebilme imkanına sahip olsaydı, şüphesiz öncelikle kendisi hakkında indirilen bu ve benzeri itap ayetlerine müdahale ederdi. Ancak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i beşer elinden muhafaza etmiştir. Nitekim bu hususta, "O Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz de buna mani olamazdınız. Doğrusu o, takva sahipleri için bir öğüttür." Diğer taraftan, Peygamber Efendimizin içinde gizlediği husus, daha önceden açıklanması emredilmiş bir vahiy değildi. Sadece ileride olup bitecekleri haber veren bir ilhamdı. Fakat hadisenin büyüklüğü, bu ilhamı bir an önce açıklayıp açıklamama hususunda Peygamber Efendimiz de tereddüt meydana getirmişti. Şayet bu, açıklanması emredilen bir vahiy olsaydı, Peygamber Efendimiz bunu tebliğ etmekte ne tereddüt eder, ne tehir eder, ne de içinde gizleme ihtiyacı hissederdi. Bu, kendi aleyhine olmuş olsa bile. Nitekim Hazreti Ayşe, bu hadise sebebiyle Peygamber Efendimizin düştüğü sıkıntıyı şöyle ifade etmektedir: "Eğer Allah Resulü kendisine gelen vahiyden bir şey gizleseydi, işte bu evlilikle ilgili olan ayeti gizlerdi." Velhasıl bütün bu hadiseler hep Cenab-ı Hakk'ın muradıydı ve böylece evlat edinme meselesi de bizzat Peygamber Efendimizin eliyle ilga edilmiş bulunuyordu. Müsteşrikler ve diğer bazı İslam düşmanları Peygamber Efendimizin Zeynep bint-i Cahş'ı bir keresinde pencere kenarından ya da kapıdan görmüş, aşık olmuş ve onunla evlenmek istemiş olduğunu iddia ederler. Oysa bu iddia tamamen temelsiz ve gerçek dışıdır. Çünkü başta da söylediğimiz gibi Hazreti Zeynep, Peygamber Efendimizin öz halasının kızıydı. uzun yıllar boyunca defalarca görme ve tanıma imkanına sahipti. Diğer taraftan Hazreti Zeynep'in gerek Zeyd'le gerekse Peygamber Efendimiz'le nikahına kadar hicab, örtünme ayetleri inmemişti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz pek çok kereler onu örtüsüz olarak da görmüş bulunuyordu. Ayrıca Peygamber Efendimiz onu Zeyd'le evlendirmeden önce Zeynep'le evlenmek üzere bizzat bir teklifte bulunmuş olsaydı, şüphesiz kimse kendisini reddetmezdi. Hatta gerek Zeynep ve gerekse Zeynep'in ailesi de Allah Resulü'nden böyle bir teklif beklediklerinden Zeyd'e ayak sürmüşlerdi. Diğer bir husus da şudur. Allah Resulü Zeynep'i başka birisiyle evlendirmek yerine kendisine istemiş olsaydı, dul birisiyle değil, bakire bir hanımla evlenmiş olurdu. Peygamber Efendimiz Zeyd'le Zeynep'in evliliklerinin başlangıcında da devamında da ısrarcı olmuş, Zeyd hanımından şikayet ederek kendisine geldikçe evliliğini devam ettirmesini tembihlemiştir. Eğer Zeynep validemizle evlenme niyeti olmuş olsaydı, onu niye başkasıyla evlendirsin ve niye evliliklerinin devamına çalışsın? Bu ve benzeri daha birçok sebep, Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep'le evliliğinin beşeri bir gaye ile değil, ilahi bir emir ve yönlendirme ile olduğunu göstermektedir. Cenab-ı Hak, insanlar için doğru olan ve muhakkak gerçekleşmesi gereken hakikatleri tedrici olarak beyan buyurmuştur. Bu hak ve hakikatlerin gerçekleşmesi bazen Peygamber Efendimiz'i zor duruma düşürse de Cenab-ı Hak bunda da nice hayırlar ve hikmetler murad etmiştir. Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle insanlara hakikati beyan ve talim etmekten asla çekinmez. Evlat edinme neden kaldırılmıştır? Akla şöyle bir soru gelebilir. İslam neden evlat edinmeyi kaldırmıştır? Bunun pek çok hikmeti sayılabilir. Ancak biz asıl konumuzdan kopmamak için sadece bir iki hususa işaret edelim. Şüphesiz evlat edinmenin en feci neticelerinden birisi zamanla soyun karışması, kimin aslında kimin çocuğu olduğunun tespitinin zorlaşmasıdır. Çocuk, yeni girdiği aile çevresi dışında öz anne ve babasını ve yakın akrabalarını tanımamakta ve bu da ebediyen evlenmesi yasak olan kişilerle bilmeden evliliklerin gerçekleşmesine sebep olabilmektedir. Tarihte bunun acı misalleri pek çok kez yaşanmıştır. Bu sebeple illa birisi evlat edinilecekse, ailenin resmi bir ferdi olarak değil, öz anne ve babasıyla hatırlanmalıdır. Bu hususta Ahzab suresinin 5. ayetinde, "Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızdan size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgiyendir." buyurulmaktadır. Yine evlat edinilen çocuklarla ev içerisindeki mahremiyet ve haremlik selamlık meselesi çok önemli bir problem teşkil eder. Evlat edinilen kimse bir kız çocuğuysa, ileride evlat edinen babayla arasında nikah düşeceği için evlenmeleri caiz olur. Aksi de mümkündür. Evlatlık erkekse evin annesiyle nikah düşer. Aynı şey evlat edinilen kimseyle ailenin diğer fertleri açısından da düşünüldüğünde aynı ev içerisinde rahat bir şekilde oturup kalkılamayacağı aşikardır. Diğer bir husus da, dışarıdan gelen bir çocuğun aile içerisinde kan bağı vasıtasıyla asıl hak sahibi olan kimselerin arasına girerek miras ve benzeri haklar elde etmesidir ki, bu da zamanla aile içinde çok ciddi ve hatta bazen kanlı çatışmalara sebep olabilmektedir. İslam'da evlat edinip aile fertleri içine sokmak değil, himaye altına almak vardır. Kimsesiz ve sahipsiz kalan çocuk, en yakınları tarafından bakılır, büyütülür, ancak hamiyenin kütüğüne kaydedilmez ve kendisine miras ve benzeri haklar tanınamaz. Bu usul günümüzde koruyucu aile gibidir. Böyle yapmak, yani bir yetimi büyütüp gözetmek de Allah katında büyük bir mükafat sebebidir.